Ayrım 5. Her güne bir Nietzsche. Alan Percy. Sayfa 165. 75. İçine doldurulacak çok şey olduğu zaman günün yüzlerce cebi vardır. Londra'daki St. Paul Katedrali'nin inşasından sorumlu mimar Christopher Wren'in taş ustalarının nasıl çalıştığını görmek üzere gizlice yanlarına gittiği söylenir. Üç ustayı gören Wren düşünmeye başlar. Ustalardan biri çok kötü, diğeri çok iyi çalışmaktadır. Sonuncusu da ikisinden çok daha büyük bir istek ve çaba göstermektedir. İsteğine karşı çıkamayarak birinci ustanın yanına gider ve sorar. İyi günler beyefendi. Ne iş yapıyorsunuz? Ben mi? Diye sorar duvar ustası. Ben sabahtan akşama kadar durmadan zor ve yorucu bir işte çalışıyorum. Bir türlü bitmez bu iş. Mimar ikinci ustaya yaklaşır ve aynı soruyu sorar. İyi günler beyefendi. Ne iş yapıyorsunuz? Ben karımı ve 4 çocuğumu geçindirmek için para kazanıyorum. Ren üçüncü ustanın yanına gider. İyi günler beyefendi. Ne iş yapıyorsunuz? Duvar ustası başını kaldırıp gurur dolu gözlerle ona bakar. St. Paul Katedrali'ni inşa ediyorum beyefendi. Der. 76. Hassas bir ruh ona teşekkür edileceğini düşününce rahatsız olur. Kaba bir ruh ise teşekkür etmesi gerektiğinde. Minnettarlığımızı belirttiğimizde karşılaştığımız güzelliklerin farkına varmış ve hayata bize verdikleri için küçük de olsa bir karşılık vermiş oluruz. Minnettar olduğumuzu sözcükler aracılığıyla anlatabiliriz. Bertolt Brecht, Sevinç Listesi adlı şiirinde oldukça günlük zevklerden oluşan mutluluk listesini yapıyor. Sabah pencereden dışarı ilk bakış, yeniden bulunan eski kitap, heyecanlı yüzler, kar, mevsimlerin değişimi, gazete, köpek, diyalektik, duş almak, yüzmek, eski müzikler, rahat ayakkabılar, kavramak, yeni müzikler, yazmak, çiçek ekmek, gezmek, şarkı söylemek, candan olmak. Hayatın mucizesini görmek ve ona minnettar olmak için kendi sevinç listenizi hazırlayıp evin görünen bir yerine asabilirsiniz. Böylece karşılaştığınız güzellikleri asla unutmazsınız. Bu listeyi yeni sevinçlerinizi yazarak her ay yenileyebilirsiniz. 77. İnsan aşağı göründüğünden değil, eşit veya yüksek göründüğünden nefret eder. Eski bir Çin efsanesine göre bir öğrenci hocasına şöyle sorar. Cennet ve cehennem arasındaki fark nedir? Hocası yanıt verir. Çok küçük bir fark vardır. Ancak çok büyük sonuçlar doğurur. Gel de sana cehennemi göstereyim. Koca bir tepsi pilavın etrafında toplanmış bir grup insanın bulunduğu bir odaya girerler. Bu insanların hepsi aç ve umutsuzdur. Her birinin elinde tam da tepsiye kadarki mesafe uzunluğunda bir kaşık vardır. Ancak kaşığın sapı o kadar uzundur ki kimse pilav yiyemiyordur. Umutsuzluk ve acı herkesin yüzünden okunuyordur. Geldir hoca, şimdi de cenneti göstereyim. Birincisine çok benzeyen başka bir odaya girerler. Yine pilav dolu bir tepsi, yine bir grup insan vardır. İnsanların ellerinde aynı kaşıklardan vardır. Ancak burada herkes mutludur ve kimse aç gözükmüyordur. Anlamıyorum der öğrenci. Buradakiler böyle mutluyken diğer odadakiler neden mutsuz? Fark etmedin mi der hocası gülümseyerek. Kaşıklar çok uzun olduğu için insanlar kendi ağızlarına götüremiyorlar. Bu odadakiler birbirlerini beslemeyi öğrendi. 78. Kaç insan bakmayı bilir? Peki bunu bilen az sayıda insanın kaçı kendine bakmayı bilir? İnsan en çok kendine uzaktır. İnsanın kendine yaptığı yolculuk en uzun ve en zorlu olandır. Çünkü hep çok yakınında olduğumuz ve göremediğimiz şeyleri görmek için aynı yerde turlamayı gerektirir. Varoluşun üç sorusunda kimsin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? İlk sorunun kimlikle ilgilisi olması tesadüf değildir. Kim olduğunu bilmeyen insan geride bıraktıklarının ve gelecekte hedeflediklerinin bilincinde olmayacaktır. kim olduğumuz sorusuna yanıt olarak işimizi kullandığımız arabayı, mensup olduğumuz dini gösterebiliriz. Ancak tüm bunlar aslında kim olduğumuzu belirtmeyen şeylerdir. Hayallerimizin bizi tanımlaması gibi kimlik de insanı diğerlerinden ayıran özelliği, bu dünyada yalnızca bize ait olanı, kişisel amacımızı tanımlar. Bu amacı bulmak çok zorlu olabilir. Ancak onu aramak bile nereye gittiğiniz sorusunun cevabını bilmek demektir. 79. Savaş, galibi aptal eder, mağlubu öfkelendirir. Çoğu insan Nietzsche'nin savaş yanlısı olduğunu düşünse de bu aforizma Alman filozofun çok farklı bir bakış açısı olduğunu gösterir. Öte yandan Birinci Dünya Savaşı'na katılan birçok Alman askerin çantasında "Böyle buyurdu Zerdüşt'ün" bir kopyasının bulunduğu da bir gerçek. Savaş sanatı ustası Sun Tzu'ya göre gerçek zafer ordular savaşmadığında, şehirler kuşatılmadığında, yıkım uzun sürmediğinde, yani düşman stratejilerle alt edildiğinde kazanılır. Savaş sanatı adlı başyapıtındaki diğer kavramlar şöyle sıralanabilir. Mücadelede asıl olan kandırmaktır. Saldırabilecek gibiysen aciz gibi görünmelisin. Askerler hareket halinde ise hareketsiz duruyormuş gibi görünmelisin. Düşmanın yakınındaysan uzakta olduğuna inanmasını sağlamalısın. Uzaktaysan yakında olduğuna inandırmalısın. Düşmana hiç beklemediği bir anda vurmalı ve hiçbir tehlike söz konusu değilken bile onun sana vurmasına karşı hazırlıklı olmalısın. Bu arada güçlenmesini de engellemelisin. Yakınındaki düşmanı yok etmek yerine onunla konuş. Bunun elbette bir amacı var. Askerleri esir alıp gönüllerini fethedebilirsen amirlerini de söz geçirebilirsin. 80. Her ustanın bir öğrencisi vardır. Ve bu öğrenci ustasına asla sadık olmaz. Ancak o da ileride usta olacağını unutmamalıdır. Zen öğretisine göre dünya usta ve öğrencisi arasındaki kısa bir konuşmadır. Bu konuşmalardan en ünlüsü ustasının çok değerli vazosunu istemeden kıran öğrenci ve ustası arasında geçer. Ustasının yaklaştığını gören öğrenci vazonun parçalarını toplar ve elbisesinin içine saklar. Ustası salona girince öğrenci sorar. Neden ölürüz ustam? Doğal bir şeydir bu, der ustası. Her şeyin bir başı ve bir sonu vardır. Her şey kendisine karşılık gelen süre kadar yaşar. Sonra ölmelidir. Öğrenci vazo parçalarını yere bırakıp konuşur. Vazonuzun ölüm saati geldi ustam. 81. Gerçek dünya hayal dünyasından çok daha küçüktür. Jules Verne şöyle demiştir. Bir insanın hayal ettiği her şeyi başka insanlar gerçekleştirecek. Kendi hayatı da bu söylediğine çok güzel bir örnektir. Kitaplarında bahsettiği birçok icat, örneğin denizaltı ve roket, başkaları tarafından gerçekleştirildi. Einstein, hayal gücü olan insanın hiçlikten koca bir dünya yaratabileceğini söylerdi. İspanyol şair Gustavo Adolfo Bécquer de hayal gücünün seyahat etmeye yaradığını ve çok daha ucuz olduğunu söylüyordu. Yaratıcılık konusunda çalışan uzmanlar hayal gücünü ateşlemek isteyenlere birkaç yöntem öneriyor. Sezgilerinize ve etraflıca düşünmeye önem verin. Hiçbir işe yaramayan alışkanlıklarınızdan kurtulun. Zihninizi kitap, film ve oyunlarla besleyin. Hayal dünyanızda istediğiniz gibi gezinmek için kendinize zaman ayırın. En olmadık şeyleri, imkansızlıkları düşünün. Beyin fırtınası yapın. Yanınızda hep bir fikirler defteri taşıyın. En ilginç rüyalarınızı not alın. 82. Bir arkadaşınız size zarar verirse ona şöyle söyleyin. Bana yaptıkların için seni affediyorum. Ama peki ya kendine yaptıkların? Onu ben nasıl affedebilirim ki? Tehlikeli arkadaşlıklar, enerji vampirinin maskesini düşürme yolları. A. Çok ilgili ve seveceğim bir insandır. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda bizi dinlemek için ilk arayanlardan olacaktır. Ancak sonrasında bizi nadiren dinleyecektir. B. kişisel dramını anlatabileceği ilk fırsatta konuşmayı tek eline alacaktır. C. Herhangi bir planımızdan bahsettiğimizde bunu gerçekleştirmememiz için türlü yollara başvuracaktır. Çünkü enerji vampiri kendini devamlı etrafındakilerle kıyaslar ve kimsenin öne geçmesini istemez. D. Etrafındaki insanları eleştirip suçlamaya eğilimlidir. Yeni arkadaşlar bulduğunda eleştirilerinin hedefinde muhtemelen biz olacağız. E. Onu asla aramasak da bunu kişisel almaz ve ısrarla görüşmek ister. Çünkü sosyal çevreleri sınırlıdır. F. Arkadaşımızın enerji vampiri olduğunu gösteren evrensel belirti, görüşme sonrasında kendimizi inanılmaz yorgun ve negatif hissederiz. 83. Umut şanstan çok daha güçlü bir uyarıcıdır. Çok eski bir hikaye. Yasak kutunun kapağını açan Pandora'nın yüzünü kutuya yaklaştırdığını ancak hemen geri çekilmek zorunda kaldığını anlatır. Kutudan yoğun ve siyah bir duman çıkarken oluşan karanlığı dolduran binlerce korkunç hayalet dünyayı işgal etmekte ve güneşi karartmaktadırlar. Bu hayaletler hastalıklar, acılar, çirkinlikler yani dünyadaki tüm kötülüklerdir. Kutudan vahşice çıkıp insanların huzurlu hayatlarına karışmışlardır. Pandora, felaketi biraz olsun hafifletmek için kutuyu kapatıp dünyaya daha fazla kötülük akmasını engellemek ister. Ancak çabası boşunadır. Kader ağlarını örmüştür. O günden sonra insanların hayatı Zeus'un tetiklediği türlü talihsizliklerle alt üst olacaktır. Yoğun duman azalınca kutunun boşaldığını sanan Pandora hemen içine bakar ve parıltılı kanatları olan komik bir kuş görür. Bu kuş umuttur. Umudun da kaçmasını istemediği için kutuyu hemen kapatır. Bu yüzden umut kalbimizin derinliklerinde korunmaya devam etmektedir. 84. Beni öldürmeyen acı güçlendirir. Sigmund Freud ölmeden önce şu sözleri söylemiştir. Kolay geçtiği için hayata teşekkür ederim. Psikanalizin babasının hayatı zorluklarla doluydu aslında. Ancak ailesinin öldüğü toplama kampından kaçan Boris Kurnik gibi başkalarının hayatı çok daha zor geçmiştir. Bu zorlukları yaşayanlar yıkılmak yerine güçlenmiş, daha bilge insanlar haline gelmiştir. Kurnik, Les Valiens Petits Canards kitabında bahsettiği bu süreç direnç kazanma olarak adlandırılır. Direnç kazanma, fırtınalı sularda seyredebilme sanatıdır. Yaralı adam bir travma nedeniyle yolundan olur ve gitmek istemediği bir yönde ilerlemesi gerekir. Akıntıya kapıldığının ve şelaleye yaklaştığının farkında olan bu kişi, güç toplamak isteğiyle hafızasının derinliklerinde saklanan anlarını hatırlamalı ve akıntıya karşı savaşmalıdır. Fırtınalı sular bizi öldürmemişse, Nietzsche'nin de bahsettiği gibi kendimizi ve zorluklarla karşılaşan arkadaşlarımızı kurtarmamıza yarayacak hayati bir tecrübe kazanmışız demektir. 85. Kötüyü gören insan çok az şey görendir. Kötü duyan insansa çok fazla şey duyandır. Magnus Enzensberger, Ozanların Yalan Söylemelerinin Öbür Nedenleri adlı şiirinde insanların dil kullanımını ve her zaman doğruyu söylemiyor oluşumuzu eleştirir. Örneğin şöyle der. Mutlu sözcüğünün dile getirildiği hiçbir an mutluluk anı olmadığı için mutluluk bütün duyularımıza sızmayı gerektirdiği için onu esir alıp adlandırmak istediğimiz an kaybetmeye başladığımız andır belki de. Bu konuda Erik Hoffner şöyle diyor. Mutluluk arayışı mutsuzluk kaynaklarının başında gelir. Tecrübelerimiz üzerine düşünüp onları anlamlandırmaya çalıştığımızda olayların özünü kaçırıyor olabiliriz. Bu yüzden Nietzsche bazen sadece duymak istediklerimizi duyduğumuzu hatırlatıyor. Bizlere çünkü düşlerimizin mırıltısı gerçekliği bastırıyor ve kendi düşüncelerimizi gerçeklere tercih etmek bize her zaman daha kolay geliyor. Felsefi düşünce, bakış açısını genişletmek ve kolay gelen düşünme şekline kapılmamaktır. 86. Ne zaman yukarılara tırmansam, ego isminde bir köpek tarafından takip ediliyorum. İnsanın kendi egosu en büyük acı ve stres kaynaklarından biridir. Çünkü doyumsuzdur ve ehlileştirilmesi çok zordur. Ego üzerine teori geliştirenler bile egolarından kurtulamazlar. Bunun en yüksek göstergesi sık sık giriştikleri güç savaşlarıdır. Spiritüel koç Ken Wilber bu konu hakkında şöyle düşünüyor. Bilgelerin hiçbir problemi olmadığını, tüm dünyanın derdi olan para, yemek, seks gibi konularda bir sorun yaşamadıklarını düşünmek bana çok üzücü geliyor. Onlar her şeyi aşmış da konuşan kafalardan ibaretlermiş gibi düşünmek, yani din hayatı yaşamak için değil de bastırmak, inkar etmek, ondan kaçıp dürtü ve içgüdülerimizden kurtulmak için varmış gibi davranmak gerçekten üzücü. Aslında birinin hocası olduğunu kabul etmek bile ego göstergesidir. Krishnamurti'nin de dediği gibi otorite hem hocayı hem de öğrenciyi baştan çıkarır. Bu sözlerin sahibi bile otorite sağlamaktan geri kalmamıştır. 87. İdealizm yanılsamadan ibarettir. 68 Mayıs'ın en ünlü sloganlarından biri şuydu: gerçekçi ol, imkansızı iste. Yukarıdaki aforizmayı düşünürsek bu sloganın Nietzsche'yi mezarında ters döndüreceğini söyleyebiliriz. İyimser, kötümser, gerçekçi üçlüsünü anlamak isteyen biri iyimserin uçağı icat ettiğini, kötümserin uçağa asla binmediğini ve gerçekçinin de yanında paraşütle bindiğini düşünebilir. Bu üç rolden birini üstlenmemiz gereken anlar mutlaka olacaktır. Örneğin yeni bir işe atılırken cesaret bulup hırslanmak için iyimser, olası zorluklara karşı hazırlıklı olmak için kötümser, her şeyi kontrol altına tutabilmek için de gerçekçi olmamız gerekir. Nietzsche'nin söylediklerine dönersek, idealist olmak, aptal durumuna düşmemek ve hayallerimizden erkenden vazgeçmemek için doğru bir tutumdur. Ancak söz konusu hayallerin gerçekleşebilmesi için pratik zekaya da ihtiyaç vardır. Hayallerimizi tasarlayan içimizdeki mimardır. Ancak onları gerçekleştirmek için içimizdeki duvar ustasını uyandırmamız gerekir. 88. Senin kendi yolun var, benim kendi yolum. Tek ve doğru yola gelince öyle bir şey yok. Robert Frost ünlü bir şiirinde şöyle der: ormanda önüme iki yol çıktı ve ben daha az yürünmüş olanını seçtim. Her şeyi değiştiren de bu oldu. Scott Peck, Az Seçilen Yol kitabında aynı konuya değinir ve bildik yoldan çıkan kişi için hiçbir şeyin kolay olmayacağını söyler. Bilmediğimizden korkmak, yeni bir maceraya atılırken biraz olsun endişelenmek çok insani bir duygudur. Ancak önemli şeylerin yalnızca maceralarda öğrenildiğini unutmamak gerekir. Peck, kitabında kişisel gelişimin zorlu ve karmaşık bir yol olduğunu, gitmemiz gereken yöne dair pek bir bilgi bulamayacağımızı, çünkü bu bilginin ayak izlerimiz sayesinde ortaya çıktığını söyler. Öte yandan, bilinmeyene doğru yapılan bu yolculukta bilgelik ve kendini gerçekleştirme vardır. En önemli anlarımızın kendimizi sıkıntılı, mutsuz ve memnuniyetsiz hissettiğimiz anlar olması muhtemeldir. Çünkü bu anlarda hayal kırıklığına uğramış olmanın dayatmasıyla bildik yoldan çıkabilir ve başka ormanlarda daha doğru cevaplar aramaya başlarız. 89. İnanç mahkumiyettir. La Empresa Fabulosa'da gerçekliğimizi şekillendiren inançlarımıza Nietzsche'nin de dediği gibi hapsolmak tehlikesini anlatan bir hikaye yer almaktadır. Lezzetli çörekler satarak geçinen bir adam varmış. İşleri o kadar iyi gitmeye başlamış ki adam ne televizyon izleme, ne radyo dinleme, ne de gazete okuma fırsatı bulabiliyormuş. İşler iyice açılınca reklam vermeye başlamış ve daha çok insan ondan çörek alır olmuş. Yaz gelince işletme konusunda yüksek lisans yapan oğlunun yanına gitmiş. Babasının çöreklerini, işini ve yaptıklarını duyan çocuk hemen şöyle demiş: baba, gazete okumuyor, radyo dinlemiyor musun? ekonomik kriz yaşıyoruz. Böyle yaparsan batarsın. Adam şöyle düşünmüş, oğlum bu işin okulunu okudu, biliyor da konuşuyor. Bu nedenle daha az malzeme alıp daha az çörek yapmaya başlamış. Çoğu giderini azaltırken reklamlara da son vermiş. Satışlar günbegün azalmış ve kısa süre sonra zarar etmeye başlamış. Adam üniversitedeki oğlunu aramış ve şöyle demiş. Haklıymışsın oğlum. Gerçekten büyük bir kriz yaşıyoruz. Beşinci ayrımın sonu, sayfa 194.